baş tacı.
Daha yaşattı bize Filenin Sultanları. Bin bir kez teşekkür ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Evet, Filenin Sultanları bugün tam da üçüncü mü? Yok, dur bir dakika. Milli kadın voleybol takımımız şimdi 5. Porto Rico, Bulgaristan, Peru, Arjantin yetmedi. Brezilya'yı da yendi ve Tokyo'dan alınan 3-0'lık galibiyetle birlikte milliler 2004-2024 aslında Paris Olimpiyat Oyunları elemelerinde de 5'te 5 yapmış oldular. Bundan daha güzel bir haber olamazdı herhalde. Bu şarkı da sizin için de Filenin Sultanları. Evet, hoş geldiniz Baş Tacı'na. Baş Tacı programı TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun başladı sevgili dinleyenlerimiz. Didem Güneri, Özlem Öztaş birlikte hazırlıyorlar programı. Tolga Kökten'le çalışıyoruz teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu birlikte olacağız yaklaşık bir saat boyunca. Sevgili dinleyenlerimiz çift 090 312 463 34 19 463 34 21 bizim telefon numaralarımız. Instagram'da da hesabımız var. Bas Taci alttan uzun çizgi ve bizi www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden olduğu gibi eğer cep telefonunuzda TRT Dinle mobil uygulamanız varsa kolaylıkla dinleyebilirsiniz.
Herkes şerefe içsin, çin çin çin. Uzaktan geldim bak, tek sevgilim. Tekrar beraberiz işte, bak bu doğum gününde. Kutlayalım biz neşeyle bütün gece. Sakın komşular görmesin, annen duymasın bunu. Eller yine ayırmasın, kalbimde tek sen varsın. Nice yıllar yavrum çin çin. Şerefe içsin çin çin çin. Uzaktan geldim bak, tek sevgilim. Tekrar beraberiz işte, bak bu doğum gününde. Kutlayalım biz neşeyle bütün gece. sakın komşular görmesin. Annen duymasın bunu. Eller yine ayırmasın. Kalbimde tek sen varsın. Nice yıllara yavrum çin çin çin. Doğum günüm kutlu. Kutlu olsun.
Doğum günün kutlu olsun sevgili Özlem Öztaş, programımızın yapımcılarından Didem Güner'i bu şarkıyı seçti senin için. Özlemciğim şu anda Almanya'da güzel bir tatil yapıyor ve doğum gününü kutluyor. Biz de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu olarak emektarımızın doğum gününü elbette kutluyoruz. Evet sevgili dinleyenlerimiz, okullar açıldı ve ilk iki haftayı geride bıraktık bile. Ancak okula uyum sağlamakta zorluk çeken pek çok çocuğumuz var hala. Özellikle okula yeni başlayan çocuklarda uyum sorunlarına çok sık rastlıyoruz. Pandemi sebebiyle uzun süre uzaktan eğitime katılan öğrencilerde de okula karşı bir isteksizlik olabiliyor. Doğal olarak bu durum ebeveynleri endişelendiriyor ve onlar da tabii ki bazı zorluklar yaşayabiliyorlar, ama okula uyum sağlamakta zorlanan çocuklar acaba bu sorun, yani okula uyum sağlama sorunu hangi sebeplerden kaynaklanıyor olabilir diye merak ediyoruz. Biz çocuk gelişimi uzmanı ve aile danışmanı Emine Ergün'le birlikteyiz. Hoş geldiniz Emine Hanım.
Hoş bulduk.
Evet, güzel bir hafta aslında. Yani geçen hafta öyleydi. İlk öğretim haftası hep bir coşkuyla yaşanıyor, ama elbette yeni okula başlayan çocuklarımız için her zaman biraz zorluk olduğunu görüyoruz. Gerek velilerde bir mutsuzluk, hay Allah ne olacak, bu böyle mi devam eder halleri, çocuklarda beni bıraktı buraya, beni alacak mı acaba falan, böyle değişik duygu durumları. Siz neler gözlemliyorsunuz Emine Ergün?
Evet, şimdi bir çocuğun okula başlaması, bu okul öncesi de olsa ilkokul da olsa, çocuk için yeni bir deneyim.
Evet.
İlk defa evinden ayrılıyor, ilk kez hiç tanımadığı insanlarla birlikte yemek yiyecek. Eğer kreşe gidiyorsa hiç tanımadığı insanlarla birlikte uyuyacak.
Evet.
Onun üstünü değiştirecekler. Dolayısıyla bu durumlar tabii çocuk için, alışılması için zaman gerektiren durumlar. Bazen biz anne babalar istiyoruz ki biraz hızlı olsun, ağlamasın, çabucak gitsin içeriye, ama konu çocuk olunca bazen tabii zaman da gerekiyor.
Evet.
Hep anne babalara şunu söylüyorum, biz yetişkinler bile yeni bir işe girdiğimizde o ofis ortamına alışana kadar, yemek kaçta yenir, işte burada lavabo ne taraftadır, ben ne arada zaman vereceğim, mola vereceğim, bunları bile öğrenene kadar bir haftamız geçiyorken konu çocuk olunca bunun 3 haftaya 4 haftaya uzaması tabii ki olası, ama detaylar burada önemli. Hani çocuğun okula gitmeme sürecinde en çok zorlanılan nokta evden çıkışıdır. Evden çıkarken ağlar.
İttirerek böyle.
Hem de nasıl. Yolda ağlar. Kapıya
evet
gelirsiniz
ya.
Böyle anne bir sarılayım, anne bir daha sarılayım, bir de babama sarılayım.
Evet.
O seremoniler bitmez. Ama temel nokta neresi biliyor musunuz? İçeri girdikten 5-10 dakika sonra.
Sonrası.
Çocuğun ağlaması bitiyorsa.
Şimdi biz bunu Emine Hanım şöyle yapalım mı? İkiye bölelim aslında. Bir okul öncesi ekip var. Tam böyle artık anne bebesi bunlar. Daha minnacık, işte emmeyi 2 yıl evvel bırakmış ya da bırakmamış. Yeni bırakmış da olabilir. Ondan sonra işte şeyler, bezleri yeni toparlanmış. Daha işte tuvalet eğitimini henüz almış. Ama sen kreşe gideceksin artık, büyüdün falan deyip yaptıklarımız. Şimdi bunları bir ayrı alalım bence. Bir de ilkokul 1'e başlayanları.
Tabii.
Ama ilkokul 1'e başlayıp elbette artık ülkemizde de bu son derece desteklenen ve neredeyse yani olması gerektiği düşünülen bir şey. Okul öncesi artı oradan
tabii
geçiş değil mi?
Tabii.
Hani okul öncesi bence daha sanki sancılı gibi. Ne dersiniz?
Biraz daha zor geçiyor.
Artı 3 yaş.
Tabii, çünkü ilk deneyim.
Evet.
İlk temas ya okul öncesi. Hani eskiden şöyle derdik ya, çocuğun ilk ve en kıymetli öğretmeni ilkokul öğretmenidir diye. Artık değişti bu.
Onu.
İlk ve en kıymetli öğretmeni okul öncesi öğretmeni.
Hazırlayan öğretmen çok değerli.
Evet.
Çok.
Dolayısıyla bu ilk temasların da doğru tercihlerle yapılması gerekiyor. Burada anne babalara doğru kurumu seçmek, çocuğun hazır bulmuşluğuna dikkat etmek, anne babanın hazır bulmuşluğuna dikkat etmek çok önemli. Önemli. Bazen biz çocuklarla hiç sorun yaşamıyoruz.
Anne babalarla mı?
Anneyi alıyoruz kenara. Hüngür hüngür ağlıyor. Onu teselli etmeyle uğraşıyoruz. Buna da hak veriyorum. Bu da çok insani bir duygu. Biz duygusal bir toplumuz. Hı-hı. Duygularını coşkulu yaşayan bir toplumuz. Hı-hı. Ama hep şunu söylüyoruz anne babalara. Çocuklar dünyaya sizin gözünüzden bakıyor. Hı-hı. Okula girerken ağlayan bir anne gördüğü zaman çocuk ne hissedecek? Hı-hı. Burası benim için güvenli değil mi acaba? Ben yanlış bir yerde miyim? Annem neden bu kadar üzgün? Üzülüyor. Annem niye bu kadar kaygılı? Bunları hissettirmemek adına yetişkin taraf bizsek eğer, o zaman biz biraz duygularımızı ve tutumlarımızı kontrol edeceğiz.
Peki şunu söyleyebilir miyiz? İşte benim iki tane kızım var ve hiçbirinde ben böyle bir şey yaşamadım. Herkes güle eğlene gitti ve insanlar dediler ki ne kadar şanslısın sen, böyle ne oldu işte dedim yani. Acaba kimileri bu süreci yaşamak zorunda kalıyor. Hı hı. Kimileri de benim gibi çocuğu bıraktım, hadi akşamüstü görüşürüz canım, öpüyorum seni, seviyorum deyip evine gelebiliyor, evet, ya da işine gidebiliyor. Ama kimi anneler öğleye kadar bekleyelim, bir arıza çıkarsa bize haber verirler diye orada nöbet tutuyor. Hı hı. Yani biz ebeveynlerin onları okula bırakmadan önceki biz ne yapmalıyız? Yani çocuğa suç bulmayalım mı hiç?
Şimdi çocuğun bu tepkileri, hı-hı, aslında o yaşa kadar çocukla kurduğumuz ilişkiyle alakalı. Tamam. Şimdi hiç ağlamadan içeri giren çocuklarda, hı-hı, sizin gibi sevinmek gerekirken, hı-hı, orada bile bardağın boş tarafına bakıp bu çocukla ben güvenli bağlanamadım, bak hiç arkasına bakmadan gitti deyip üzülen anne babalar var.
Halbuki zil takıp oyna. Ne güzel. O harika gitmişim. Bak hayatın çocuğu.
Belki de ben diyorum ki bardağın dolu tarafına bakın. Demek ki o kadar, hmm, güzel bir ilişki kurmuşsunuz ki çocuğunuz size o kadar güveniyor ki, evet, akşam gelip onu alacağınıza o kadar inanıyor ki, hmm, içeri girip keyfini sürüyor. Keyif. Neden buradan, evet, bakmıyoruz, evet, olaya? Evet.
Çok doğru.
Değil mi?
Çok doğru. Dolayısıyla ne yapmamız lazım o zaman? Hani biz o süreci yani daha problemsiz şekilde bir başlangıç verebilmemiz için, hı-hı, okul hayatlarına çocukların, biz de bebeğinler ne yapmalıyız? Hı-hı. Onları nasıl hazırlamalıyız hocam?
Konu okul öncesi ise eğer, evet, okul, evet, öncesinde bir kere çocuğumuzun hazır bulmuşluğuna dikkat edeceğiz. Çocuğumuz gelişimsel olarak bir okul öncesi eğitim kurumuna gitmeye hazır mı? Bunu ne demektir sanırız bu? Hı-hı. Dil gelişimi için yeterli mi? Tamam. Çünkü oraya gittiğinde orada pek çok şey yaşayacak. Bunu, hı-hı, eve gelince bana anlatabilmesi lazım.
Tamam.
Çocuğumun kolunda bir ısırık gördüğümde sorabilmem lazım, hı-hı, kim ısırdı? O da, hı-hı, diyebilmeli ki Ömer ısırdı. Hı-hı. İkincisi, öz bakım becerilerini ne kadar yerine getiriyor? Kendi kendine yemek yiyebiliyor mu? Hı-hı. Eğer bezi olan bir çocuksa kakasını yaptığında söylüyor mu? Hı-hı. Bezi olmayan bir çocuksa tuvaletini söyleyebiliyor, hı-hı, mu? Bunlara bakmam lazım. Hı-hı. Benden ayrılma noktasında daha önce bunu deneyimledi mi? Anneanneye, babaanneye İkişer saat bıraktım mı? Yoksa, hı-hı, bu ilk ayrılığım mı olacak? Hı-hı. Bunlar çok önemli. Hı-hı. Bunlara göre de anne baba süreci yapılandıracak. Tamam. Şimdi biz okul gezerken çocukları da yanımızda götürüyoruz. Ve diyoruz ki hangi okulu beğendin tatlım? Hangisine seni yazdırayım? Hı-hı. Okulu çocuk seçmez.
Veli
okul
seçer.
Veli seçer. Hı-hı. Çünkü çocuk okulu seçerken neye bakar biliyor musunuz? Bahçesinde neler var? Bahçesi, hı-hı, büyük mü? Hı-hı. Ve size şöyle der. Anne, bahçesinde zürafa olan okula gitmek istiyorum. Hı-hı. Ama ben veli olarak nasıl seçerim okulu? Hı-hı. Kurucusuna bakarım. Eğitimcilerine bakarım. Eğitim programlarına bakarım. Hı-hı. Benim kriterlerim çocuğum için daha doğru kriterlerdir. Hı-hı. O yüzden, hı-hı, ben karar veririm anne baba olarak ve derim ki tatlım okulun burası.
Evet. Yani demokrasi, evet, ama burada olması gereken şey bu yani. 3, evet, yaşındaki bir çocuğun sözüyle zürafalı okula gidilmez.
Gidilmez.
Tamam.
Evet. Evet. Bu birincisi. Güzel. İkincisi, uyum sürecinde çocuğumun yanında olmam gerekir. En az, hı, bir hafta. Bazen, hı, 15 güne ihtiyaç olabiliyor. Hı hı. O yüzden çocuğu yeni kreşe başlayacak anne babalara diyoruz ki o, hı, yaz tatilinizi gerekirse, hı, kısa tutun.
Tamam.
Yıllık izinlerinizi uyum süreci için kullanın.
Hmm,
bize, tamam, demeyin ki benim iznim yok, bir günde alışmak zorunda, alışamaz. Hmm,
tamam.
Bu da önemli.
Tamam.
Okuldan çıktığı zaman özellikle ilk gün yasaklı 3 tane sorumuz var. Bu soruları sormayın diyoruz.
Evet, bilmiyordum bakın.
Benim yasaklı sorularım: 1. Okulu beğendin mi? 2. Hmm. Öğretmenini sevdin mi? 3. Yarın yine gelecek misin?
O hiç olmaz. İşte. Yarın gideceksin zaten.
Bunlar yasaklı sorular. Bunları sormuyoruz.
Ha.
Ne yapıyoruz bunun yerine? Biz çocuğun zihninde bir olumlama yapıp...
Ne soralım?
Sormayalım.
Ha, sormayalım.
Durum bildirimi yapalım.
Her, anlatalım, şey harikaydı.
Diyelim ki ya sen içerideyken aşağıdan çok güzel kokular geldi. Poğaça mı yaptılar size? Ne, hmm, kadar güzeldi onun kokusu diyelim.
Hmm, tamam.
Bu ne demek? Buradaki yemekleri ben beğendim, sen de yiyebilirsin demek.
Hmm, tamam.
Karşımızdaki çocuk ya, aslında algısını birazcık o yönde biz etkileyebiliriz.
Mesela şu da olabilir mi? Ay, kapıdan çıkan bütün çocukların yüzü gülümsüyordu. Demek ki siz çok güzel zaman geçiriyorsunuz burada.
Çok güzel. Evet. Bunun sonuna şunu eklemeyelim. Ne? Sen niye ağlıyorsun? Sen niye yüzün gülmüyordu? Sen niye diğerleri kadar gülmüyordun? Eklemeyelim ama.
Yok yok, onu yapmaz canım, yok anne yapmasın. Tamam, anladım, güzel. Hazırlama sürecinde evet, sormamız yani öncesinde mesela şu önemli bir şey bence. Bir annenin siz ona 3 yıl bakmışsınız ve o sürede hep siz bakımını vermişsiniz. Ama yavaş yavaş hani 3 okula gitmeden önceki 6 ayda minik minik ayrılıklar.
Evet, evet.
Kısa kısa ayrılıklar değil mi? Ben seni işte anneannene bırakıyorum ya da komşu teyzende işte bir iki saat geçireceksin. Ben şunu yapıp geleceğim deyip ve zamanında gelmek. Kesinlikle. O güveni oluşturmak için temel atılan
kesinlikle çok güzel bir noktaya değindiniz. Hı-hı. İlk ayrılığını kreşte yaşayan çocuk için bunu deneyimlemek biraz daha zor gelirken, hı-hı, öncesinde, hı-hı, kademe kademe yaşadığı zaman, hı-hı, orada çünkü ilişkide bir güven oturuyor. Çocuk, tabii, diyor ki markete gidip geleceğim demişti. Evet. Bak gitti ve geldi.
Ha, aklıma şimdi geldi. Mesela hani diyecekler ki bizim ebeveyn yok. Yani benim annem, anneanne, babaanne vefat etti bizimki. Evet. Ha, şimdi oyun parkları var. Oyun alışveriş var. Merkezlerinde.
Evet.
Sen burada bir saat oynuyorsun. Ben bunun ücretini ödüyorum. Evet. Ben de markette alışverişimiz, evin ihtiyaçlarını alıyorum. Şöyle bir gezip geliyorum. O anneye de çok iyi gelen bir şey. Yani o ayrılık süreci. Ay ne kadar özgürüm falan, böyle ne yapsam bu süre daha uzasa falan diye düşünebilir. Onun dışında bir taraftan da siz işi yaptınız, söylediğiniz her şeyi ve zamanda geldiniz.
Evet. Değil bu mi? Da bir yöntem. Daha da basite indirgeyebiliriz. Nedir? Hafta sonu babaya bırakıp annenin dışarı çıkması.
Ama ya baba da... ya. Yani hani. Nasıl? Baba yani. Hani o da ebeveyn yani.
Olsun. Ha? Yani anneyi ne kadar çok sistemden çıkartabilirsek.
Hep anne. Ha.
Hep, çünkü anne odaklıyız.
Aa, o göbek bağımız var ya bizim. İşte onu... Kesilen ve asla aslında kesilmemiş olan değil mi?
İşte o ikinci göbek bağını kesmekten bahsediyor. İşte. Birincisi doğumda kesiliyor. İkincisi ne ölümle, kesmiyoruz.
Ölümle. Anne ölünce. Anne ölünce ancak, değil mi?
Evet.
Peki biz acaba diyelim ki sorun yaşıyoruz. Evet, biz yanlış yapmışız.
Hı.
Kabul ediyorum. Biz bir şey yanlış yaptık. Ben, hı, çok yapışık yaşadım bu çocukla. Ondan sonra bir türlü ayrılamadık. Ama okul bizi ayırır dedik ama zehir oldu bize.
Hı.
Peki bu süreçte öğretmen bunun farkında tabii, devamlı ağlayan ve korkan bir çocuk var. Sosyal, hı hı, etkinliklere katılmayan. Burada destekleşeceğimiz kişi herhalde öğretmendir. Ve bizim ne yapmamız gerekir? Bekçiliği devam ettirmeli miyiz okul kapısında?
Az önce söylediğim şeye geliyor yine. Doğru kurumu seçtiysek eğer, hı, ve çocuk içeride duygusal bir zorlanma yaşıyor, hala ağlamaları bitmiyorsa kurumun bunu bize söylemesi gerekiyor. Hı. Bunu bize söylemezse biz bunu bilemeyiz, anlayamayız.
Hı.
Söylediği zaman da geri adım atmak başarısızlık demek değildir.
Tabii.
Yani 15 günün sonunda yoğun ağlamalar nedeniyle devam edemeyen ve oturmayan bir uyum süreci varsa,
hı,
ben ebeveyn olarak şunu da yapabilirim. Hazır değilmiş, tamam ben vazgeçiyorum da diyebilirim. Ama vazgeçtiğim anda çocuğumu geçebiliyoruz, bazen bu kararları alıyoruz. Ama şu önemli, vazgeçtiğim anda çocuğumu alıp, hı-hı, tekrar eve geçersem,
hı-hı,
tekrar birleşik bir hayata dönersem,
hı-hı,
3 ay sonra bir kez daha denediğimde daha çok zorlanacağım.
Yok artık 3 ay sonra denemek yok, 1 yıl sonra bekle. Aldıktan sonra.
O çocuğun hazır bulmuşluğuna göre değişir. 3 ay sonra, 6 ay, 1 yıl. Öyle ama mi? Aldıysam çocuğumu, hmm, o zaman benim çocuğumun o zayıf yönünü benim güçlendirmem gerekiyor.
İşte hani o yüzden bana 3 ay az geldi. Hani orada çok büyük bir boşluk var ki 3 ayda telafi edemem ben
tabii
onu.
Belki 6 aya ihtiyaç duyabilirsiniz.
Değil
8
mi?
Ay olur bu.
Değil mi? Yani sanki bir eğitim, öğretim yılını çöpe atmak gibi bir şey gibi geliyor bana.
İşte orada yapacağımız müdahale bizim için önemli. Çocuk, hmm, terapiye mi başlayacak? Ebeveynli bir oyun grubuna mı başlayacağız? Daha basitten mi ayrılma deneyimleri yapacağız? Bunları, hmm, planlamamız gerekiyor ki,
hmm,
ikinci kez tekrar çocuğu kreşe başlatacağımız, hmm, zaman, hmm, daha güçlü başlatmalıyız.
Hmm. İşte o ikinci başlangıç, Allah hani size yaşatmasın. Hani tüm dinleyenlerimize bunu söylüyoruz. Çünkü hani o bilinçaltına yerleşen bir şey. Ben o okula gittim ve ben orada çok üzgündüm. Ben orada hep ağladım diyen bir çocuğun bu duygu durumunu yıkmak çok kolay bir şey değil bence.
Orada yaşananlar tabii burada çok önemli. Anne babanın tepkisi burada çok önemli. Bizim de gönlümüz her zaman başlayan sürecin devam etmesinden
tabii,
yana.
Tabii.
Ama eğer çocuk duygusal olarak zorlanıyorsa,
hı hı,
bu zorlanmışlık çocuğun günlük hayatını, gece uykularını bozmaya başladıysa,
hı hı,
artık sosyal hayatta da anneyi bırakmıyor, güvensizlik duygusu hayatının temeline yayılmaya başladıysa artık orada ısrarla devam etmek çocuğa zarar bile verebiliyor. O yüzden bu çok kritik bir karar. Bu kararı zaten anne babaların tek başına almasını çok önermiyoruz. Çocuğun detaylı değerlendirilmesi, ailenin öyküsünün alınmasıyla birlikte bu kararı almada uzmanların destek olması iyi oluyor.
Peki şu mesela doğru bir şey midir? Biz çocuğu diyelim ki evet ben yanlış yaptım, bu çocuk hazır değilmiş. Aldım çocuğu. Aldıktan sonra okulun civarından geçmek ya da çıkış saatinde aa bak hani arkadaşların çıktılar, ne kadar mutlular, bak anneleri de onları aldı. Ondan sonra ben olsam ben de senin yanında olacaktım şimdi. Acaba neler öğrendiler ki bugün diye, yani böyle bir küçük küçük böyle göndermelerde bulunmak doğru bir yaklaşım mıdır sizce?
Yok.
Onu unutalım mı?
Biraz nadasa bırakmak lazım. Tamam. Bunlar şey olacağız. Böyle çok basit kulis çalışmaları. Tabii. Reklam, propaganda. Evet. Hiç gerek yok onlara. Biraz geri çekilmek, birazcık nadasa bırakmakta fayda var.
Peki biz bunları ilkokul 1'de ne şekilde yaşıyoruz? Biz hani okul öncesinden biraz bahsettik ama ilkokul 1'de artık hani biraz daha büyüdüler. 6 yaşına geldi, 7 yaşına gelenler var. Ben mesela geç yollayanlardan bir anneyim.
Ne güzel, çok iyi yapmış. Evet, ben de öyle.
Ama benden çok şikayetçi. Şimdi benim yaşıtlarım 5. sınıfta senin yüzünden ben 4'teyim diyen bir kızım var mesela. Ama yani ben hani böyle geç olsun ama daha sağlam olsun zihniyetindeyim. Neticede ilkokul 1'de bunları daha az yaşarız değil mi? İlkokul okul öncesini eğer tamamladıysak o geçişi daha rahat sağlarız değil mi?
İşte o kilit cümle çok önemli. Hangisi? Okul öncesini tamamladıysak, öncesi deneyimi yaşadıysak, evet ilkokulda daha rahat edebiliyoruz. Ama hiç okul öncesi hayatı görmeden direkt ilkokula başlayan çocukların...
Aynen diğerini yaşarız.
Maalesef tablo var.
Flashback deniyor ya. Maalesef. Geçmişe geri dönüyoruz ve okul öncesiyle aynı travmaları yeniden yaşayabiliyoruz.
Çünkü bu sefer ilk deneyim ilkokul oluyor.
Bir de düşünsenize öbüründe 3 yıl yapışıktı. Bunda 6 yıl yapışık yaşamışız.
Tabii. Şimdi anaokulunda ya da kreşte şöyle bir şansınız da var. İşte anneyi içeri alıyorlar. Müdürün odasında oturuyor. Bahçede bekliyor. İlkokulda böyle bir uygulama da yok. İlkokulda 40 dakika ders var. Çocuk hem zihinsel hem dikkat eforu sarf edecek. Pek çok şey bekliyorum ben ilkokulda çocuktan. Dolayısıyla oraya çok daha hazır göndermem lazım. Ama buna rağmen bunu yaşayan çocuklar olabiliyor. İlkokulda artık bunun nedenlerini daha detaylı değerlendirip bir kaygı mı yaşıyor? Ayrılık kaygısı mı bu? Kaygı bozukluğu mu? Bunları da çocuğun verdiği fiziki semptomlardan görebiliyorsunuz.
Yani şu mesela bazı ailelerde buna dikkat ediyorum ben Emine Ergün. Diyorlar ki başta sizinki gidiyor mu artık büyümüştür denildiğinde. Yani yok ben de evdeyim zaten. Beraber zaman geçiriyoruz. Yok efendim öyle değil. Yani değil. Bir anneyle çocuğun vakit geçirmesiyle çocuğun okulda arkadaşlarıyla öğretmeniyle o sosyal çevre içerisinde hem öğrenip hem iyi vakit geçirmesi, kaliteli zaman geçirmesi... Farklı tutulması gereken bir şey değil mi? Yani lütfen anneler buna dikkat edin ya. Okul öncesi çok önemli.
Çok önemli. Ya ben hep şunu söylüyorum. Benim mottom şu. Anne ev hanımı da olsa çocuklar en geç 3 yaşında okul öncesiyle tanışmalı.
Evet.
Bu kadar. 3 yaşın öncesinde anne ev hanımı olduğu için evet annesiyle vakit geçirebilir ama 3 yaşına geldiğinde hazırsa eğer çocuk ben 5 yaşına kadar göndermeyeyim ya da hiç göndermeyeyim, aman zaten orada da boyama kesme yapıyorlar, biz de evde
biz yapıyoruz aynısını
ne gerek var diyorlar ama evde siz birebir yapıyorsunuz. Şimdi evde çocuk ne yapıyor annesiyle? Anne bunu sen boya. Tamam anneciğim ben boyayayım. Anne sen kes ben yapıştırayım. Olur anneciğim ben
yapıştırayım. Ne münasebet çocuğum.
Okulda öyle mi?
Okulda... Kendi yapacaksın.
İşte bu da bir beceri.
O motor becerinin gelişmesi değil mi? O makasın tutulması. Yani mesela ilk 3 yaş grubunda gönderdiğiniz bir çocuğa mesela diyor ki öğretmeni. Yani daha makas tutamıyor tabii yani. Çok normal bir şey onun için. Ama geliştirilebilen bir beceri.
Tabii ki.
Bunu yaptıkça yapacak. Anne onu yerine yaparsa olmuyor bu.
Fırsat verirse öğrenecek. Hiç fırsat vermediyse. Makası veriyoruz bazen 5 yaşındaki çocuğun eline değerlendirme yaparken. Bahçe makası gibi açıp tutuyor. İki eliyle. Ama hiç verilmemiş ki yavrum. Nereden bilsin nasıl açıldığını?
Peki Didem demiş ki biraz da büyük çocukları konuşsak demiş. Burada sormam gereken soruyu bilemedim. Hani ben okul hazırlık falan dedim ya. Evet büyük çocuklarla ilgili hani uyumsuzluk. Diyelim ki işte lisede bir çocuğumuz vardı. Diyor ki ben okula gitmesem. Artık böyle bir farklı bir esneklik durumuna geçmiş arkadaşlarımız. Hani arkadaş diyoruz o yaş grubuna.
Evet.
Oradaki yapmamız gereken şeyler neler?
Tabii. Liseyi bırakın, 5. sınıfta bile bazen çocuklar şöyle argümanlarla geliyorlar anne babalarına. Okuma yazma öğrendim. Tamam, artık gerek yok okula gitmeme diyor. Burada tabii o çocukla kurduğunuz ilişki burada çok önemli. Aile dinamikleri çok çok önemli. Çocuğun okuldaki hayatı, özellikle lise çağları için konuşacak olursak, lise döneminde artık çok ciddi kutuplaşmalar başlıyor. Kızlar, erkekler, yavaş yavaş gönül ilişkileri başlıyor. Bir ergenliğe girdikleri için birbirlerinin fiziki özellikleri, sivilceleri, ses kalınlıklarıyla dalga geçmeler başlıyor. Şimdi tüm bunlar çocuğu etkiliyor. Ama bazen çocuklar bunları anne babalarına anlatmıyorlar. Okula gitmek istemiyorum kisvesi altında bir ret başlıyor.
Neden hocam?
İşte onun sebebini bulabilmesi için anne babanın çocukla açık iletişim. Bunun için de yine okul öncesine dönüyorsunuz. Açık iletişim kurgulanmadıysa lisede çocuk sadece istemiyorum ya, istemiyorum, anlamıyor musunuz şeklinde tepkiler gösterir.
Ya.
İşte orada o çocuğu anlamak lazım.
O yüzden istiyorum. Şimdi sizin bu sözünüze şükretmem gerektiğini anladım. Yani gece bir saat hala bir şey anlatıyor ve ben artık uyumak istiyorum. Daha yeter. Ne oldu bende? Ne güzel bir şey. Ne şanslıyız güzel. Değil mi?
Kesinlikle.
Anlatan çocuk için.
Kesinlikle.
Evet.
Çünkü anlatan çocuğun hayatında ne olduğunu bilirsiniz. Ne olduğunu bilirseniz doğru zamanda doğru müdahaleyi yaparsınız.
Evet.
Ama anlatmıyorsa, bilmiyorsanız ya tahminde bulunursunuz ya da çoktan ipin ucu kaçmıştır zaten.
Ay, hiçbir zaman ipin ucunu kaçırmayalım. Onlar
İnşallah.
Bizim çok kıymetlilerimiz aslında. Hani biz ebeveynler belki onları yetiştirirken birazcık böyle kendi hayat zorluklarımız içerisinde onlarla çok yakın ilişki içerisinde olamayabiliyoruz. Aman okula gitti ya, tamam ben de işime gücüme bakayım havasına girebiliyoruz ama o kaliteli zamanı bize tanımlar mısınız? Bizim yapmamız gereken, yani çocuk ilkokul, anaokulu veya lise hiç fark etmez hocam. Yani kaliteli zamanı nasıl, günde nasıl ayarlayalım da biz bu çocukları gerçekten yüreklerini dinleyelim.
Kaliteli zamanda ne olur süreye takılmasınlar. Bu akşam 2 saat vakit geçirdim, bu akşam 1 saat geçirdim demesinler. Süre değil, süreç önemli. Belki 25 dakika vakit geçirdiniz ama o kadar dolu dolu geçti ki o 2 saate bedeldi. Ve çocuğunuzun tadı damağında kaldı. O bizim için çok kıymetli. Kaliteli zamanlarda gerçekten çocuğa odaklanalım. Tam çocuk böyle oturmuş, sohbetini kurmuş ya da tam evcilik oyununu kurmuşken geliyorum tatlı, ben bir bulaşık makinesini boşaltayım geleyim diye kesmeyelim. Bitmesini bekleyelim o zaman sürecinin. Kaliteli zaman sadece anneye ait bir zaman değil, babaların da dahil olmasını sağlayalım. Bazen anne çocuk, bazen baba çocuk, bazen anne baba çocuk şeklinde. Ve ne olur çocuklarla, özellikle okul öncesi ve ilkokul grubu çocuklarla uyuyana kadar hunharca oyun oynamak zorunda değiller. Öyle bir algı oluştu. Hiç reddetmeyeyim, ne istiyorsa yapayım, mutlu uyutayım, gerek yok. Sınır, sınır çok önemli bir şey. Normal kelimesini ben çok seviyorum. Normal davranalım lütfen. Sınırı oyunda da koyabilirsiniz. Sınırı yemekte de koyarsınız. Sınır sadece davranış probleminde konmaz. Oyun oynarken bile dersiniz ki bu akşam seninle 2 oyun oynayabileceğim. Çünkü okumam gereken bir şeyler var. Ama yarın 3 oyun oynarız. İşte bunu anlatmak ve bunu anlamak. Doğru iletişim bu.
Bana masal okur musun anne dedi dün akşam. Dedim çok uykum var ama bir tane okuyabilirim bu akşam.
İşte
bir
o kadar.
Okudum, benden bir tane çıkabilirim. İşte onu tamam. Dinlemek istedim.
Ama bu yetersiz bir annelik değil,
değil
ki bakın. Ne güzel meramınızı anlatmışsınız.
Evet, evet.
O da tamam demiş. Evet. İşte bu kadar basit.
Evet, evet. Peki ipin ucu kaçar mı? Hani diyelim ki ipin ucunu kaçırdık. Yani artık ilerledi ve bir iletişimsizlik var. Tekrar biz bunu böyle ipi tekrar geri çekerek o çocuğu kendimize çekebilir miyiz? Yaklaştırabilir miyiz? Mümkün müdür?
Çekebiliriz ama bunun için çok çaba sarf etmemiz lazım.
Yaparız.
Önce bunu İstiyorsak bir görmemiz lazım. Fark etmemiz lazım. İpin ucunun kaçtığını.
Tamam.
Pek çok şeyi çocuğa yüklememek lazım. Ergenlikte ya ondan öyle yapıyor. Onun hey heyleri geldi ya ondan öyle. Her şeyi çocuğa yüklüyoruz. Bir kendimize dönüp bakacağız. Ben acaba nerelerde eksikliklerim var? Ve bunun için bunu fark ettikten sonra da bir destek almak. Çünkü her şeyi tek başımıza yapamayız. Kendi kendimize dolgu yapamıyoruz değil mi? Diş hekimine gidiyoruz.
Evet.
Kendi kendimize de belki bu ip ucunu yakalayamayacaksak destek alacağız.
Peki, çok teşekkür ederiz Emine Ergün. Çocuk gelişimi uzmanı ve aile danışmanı. Pek çok açıdan çocukların okula başlaması ve sonrasında yaşayabileceğimiz problemler ve aslında kendimize nasıl çeki düzen verebileceğimizi konuştuk.
Müzik
Karanlığın aydınlıkla savaşında, karanlıktan yana değilsen eğer, iyilik kötülüğe yenik düşerken, kötülükten yana değilsen eğer, nefretin sevgiyle yarışında, nefretten yana değilsen eğer, akıl sinmişken aptallık karşısında, aptallıktan yana değilsen eğer.
Neresi olmalı, neresi olmalı, neresi olmalı bulunduğum yer? Neresi
arasında bir seçim yapman gerekirse eğer, korku cesareti kemirmedeyken, korkudan yana değilsen eğer,
ölüm bıçak bilmekteyken yaşama, ölümden yana değilsen eğer ve yaşamla ölüm arasındaki savaşta, ölümü göze alman gerekirse eğer. Neresi olmalı, neresi olmalı, neresi olmalı bulunduğun yer? Neresi olmalı, neresi olmalı, neresi olmalı bulunduğun yer? Neresi olmalı,
sağlık, güzellik.
Sevgili dinleyenlerimiz, evet okullar başladı dedik. Yine paralel bir konu belki okulla ilgili. Okul çağı çocuklarında öğrenme ve kavrama işlevleri önem kazanıyor elbette. Sağlıklı beslenme alışkanlığı da çok büyük bir öneme sahip bu süreçte. Çünkü enerji ve besin öğelerinin yetersiz alımı çocuğun büyüme ve gelişmesinin yanı sıra okul başarısında ne yazık ki olumsuz etkiliyor. Evet, okul çağındaki çocukların beslenmelerine yönelik önerileri biz Funda Tuzgöl'den alacağız. Beslenme ve diyet uzmanı. Hoş geldiniz Funda.
Hoş bulduk Yasemin Hanım. Merhabalar.
Evet, biz hepimiz zor bir süreçten geçiyoruz belki maddi anlamda. Pek çok kriter bizi alışveriş yaparken düşünmeye sevk edebiliyor. İşte konu çocuklarımıza geldiğinde biz hiçbir şeye hayır diyemeyen, biz yemeyelim onlar yesin diyen çocuklarımıza dahi bazı isteklerini alamaz olduk ve gizli açlık diye bir kavramdan söz ediyoruz. Bu da yetersiz beslenmeyle paralel bir şey galiba. Nedir gizli açlık?
Artık bazı isteklerini alamaz olduktan bir sonraki adıma geçti. Gereklilikleri bile karşılayamaz olduk. Ki biz beslenme uzmanları her yaş çocukta günde bir tane mutlaka yumurta yemesi lazım. İşte süt yoğurt türevlerini tüketmesi lazım. Ekmek grubundan alması lazım. İşte meyvesini tüketmesi lazım derken bile bir çok kıymetli yumurtayı bile bir günlük beslenmenin içerisine koyamaz olduk. İşte gizli açlık aslında burada görünürün ötesinde kalan diye tanımlanabilir. Ve çocukların böyle beslenişinde vitamin mineral yetersizlikleriyle karşılaşmak, işte buzdağının belki görünen kısmı,
öğrenme güçlüğü çekmeleri,
kahvaltısız bir güne başlayan ve okuluna öyle giden çocuğun okuldaki başarısının düşmesi, derste de rahat duramaması, sürekli uykusunun gelmesi, dikkatinin azalması, bir kere her şeyden önce çocuğun geleceğini çalıyoruz aslında.
Şimdi şöyle yapalım, hani çok şükür bunu yapabilen insanlar da var ama hani yapamayanlar da var. Buradaki hani dengeyi gözeterek biz çok bu güzel sohbete başladık ama elbette bizim gönlümüz her zaman yapamayandan yana, yani yoksundan yana, bunu yapamayan. O yüzden beraberindeki olumsuzluklardan söz ediyoruz. Biz şimdi ideale kayalım önce. Yani bir çocuğun, okul çağındaki bir çocuğun ihtiyacı olan şey, en önemli şey, kahvaltıyla başlayalım. Sonrasında okulda okul çantası, beslenme çantasına koyabileceklerimiz, artık sefer tası vakti, bir taraftan da artan yemekleri de koyuyoruz. Çok bu da olur, bu da kabul. Çok şükür ya, evimize yemek pişiyor ki artanını koyabiliyoruz. Bu da bir şükür noktası. Sonrasında işte geldiğinde evde neler atıştırabilir ve akşam sonra uykuya kadar bu çocuk günde ne kadar beslenmeli, bir idealden konuşalım. Sonra yapamadıklarımıza yine döneriz olmasın.
Aslında burada hani minimum bazda en azından ne yapılabilir kısmını konuşurken evdeki ebeveynlere birazcık mutfağa girmeleri gerekiyor. Çünkü tabii, masrafları daha aza indirmek adına tabii, evde yapılmış bir kekin mutlaka mutfaktan eksik olmaması ilkokul çağındaki bir çocuk için belki vazgeçilmezler arasında. Çünkü siz o keki verirken çocuğa belki tuzlu bir kek yaptınız. İşte peyniri de olan, yumurtası olan, dereotu olan, maydanozu olan, zeytinli bir kek yapabildiğinizde o çocuk bir dilim kek yediğinde gayet güzel bir beslenme açığını kapatmış olacak. Çünkü günlük alınması gereken minimum bazda besin gruplarının içerisinde hani hiç mi yemeyeceğiz? Ekmek de var aslında. Çünkü çocukluk çağında çocuğun karbonhidratı da yeterli alması lazım ki vücudun enerjiye ihtiyaç duyduğunda en çabuk enerjiye dönüştürülebilen yağlardan gelen değil, karbonhidrattan gelen değil, proteinden gelen depolardır. Ve biz eğer yeteri kadar karbonhidrat almıyorsak kas depolarını kaybeder çocuk. Ve yeteri kadar karbonhidrat almadığımızda beynin en iyi kaynağı karbonhidrat olduğu için yine çocuğun mental olarak, yani bir seferde okuduğu bir sayfayı birkaç kere okusa ancak anlayacak seviyeye gelmesine neden olabilir. Karbonhidratı da tüketecek. Yumurta çok kıymetli dedik. Neden?
Sabah kahvaltısından bahsedelim.
Kahvaltıdan başlayalım. Için. Adım adım gidelim. Mesela ilkokul çağı bir çocuktan bahsetmemizle aslında lisedeki bir çocuk aynı da aynı gibi, şekilde. Mutlaka evde bir şeyler yiyerek okula gönderelim ki zihni açılabilsin. Çünkü kan şekeri düşük olarak güne başladığımızda onu toparlamamız da zaman alacağı için yine bir besine, yakıta ihtiyaç olacağı gibi. Mantığı şöyle düşünün, arabaya benzin koymazsak nasıl o araba çalışmıyorsa çocuk da aynı şekilde. Ve biz sabah kahvaltısında mesela zeytini olan, hiç olmazsa 3 tane zeytini olan, kalkıp da keşke ceviz olsa ama olamıyorsa, zeytini olan bir kahvaltı, bir tane yumurtası olan bir kahvaltı, iki dilim ekmek arasına konan bir peynirle yapılmış bir sandviçle o güne başlamak, bir bardak sütün olması muhteşem bir örüntü ve doyurucu da olacak. Sadece ekmekten yana tüketip kan şekerini de düşürmemiş olacak. Yanına belki meyvesini koyduğumuz bir küçük ara öğün yaptığımızda, ekmek arası bir sandviç, hani demin dediğiniz gibi dünden kalan bir etli yemeğin etlerini seçip ekmeğinin arasına koyduğumuzda doğru ambalajlarsak havalar da artık serinlemeye başlıyor yavaş yavaş. Bozulmayacak da öğlene kadar. O çocuğun öğlenleyin de doyması sağlandığı için günü daha rahat atlatacak.
Akşamdan makarna kaldı diyelim.
Makarnayı da üzerine peynir rendeleyebiliyorsak neden olmasın, bir çocuk için öğün haline çevirebiliriz. Bol domatesli bir belki makarna yaptığımızda neden olmasın. Yanında bir kase yoğurtla birlikte neden olmasın. Kuru fasulye, nohut, barbunyayı onların seveceği şekilde çok pişiriyor olmak çocukları yine doğru beslemek anlamında kıymetli. Evet. Eve geldiklerinde yine sofrada işte yoğurt süt grubu mutlaka olmalı. Ana yemekte etli sebzeler şeklinde mutlaka olmalı. Yani illa kırmızı et yedireceğiz diye bir kaide yok. Bunu beyaz etten yana da tüketebiliriz. Hatta olamadığı anda yumurtayla da bu açığı kapatabiliriz. Çocuğun yeter ki sevmesini sağlayalım.
Siz galiba kırmızı etle beyaz et arasında protein anlamında denk, çok bir şey denk, fark evet. olmadığını söylemiştiniz.
Ölçüler ve zaten belli yaş altında kırmızı et olmalı. Hele ki 40'ın üstüne geçtiğimizde çok büyük bir kaybımız da yok. Haftada bir kere bile yesek Akdeniz beslenmesi için yeterli bir tanım diye geçiyor. Ve haftalık hiç olmazsa 3 kez kuru baklagilin hayatımızda olması ve su çok önemli.
Haftada 3 kez kuru
haftada
baklagil.
Haftada 3 kuru baklagil çocukluk çağında da bizler için de eğer herhangi bir mide sindirim problemi çeken bir bireydiysek.
Yani diyelim ki bir gün pazartesiye biz mercimekle başladık. Mercimek yemeği yaptık. Ondan sonra çarşamba gününe nohut koyabilir miyiz?
Koydum.
Nohut koyduk. Cuma günü de kuru fasulye.
Hatta mercimek çorba yaptım.
O da olur. Mesela. Çorba da işe
aynen yarar. O da haftada üçünü tamamlamış olur.
Bulguru giriyor mu bunun içerisine?
Bulguru daha çok ayrı, pirinç makarna o grubu gibi okuyorsun. Düşünmek lazım. Çok aşırı yemeden ama pirinç pilavı mı bulgur mu deseniz bulgurun daha posalı olmasından kaynaklı sağlıklı tarafı var. Posa da önemli bizim için. Çocukluk çağında da yani domatesi, salatalığı mevsim iyiyken tüketiyor olmak çocuğu besleyen şeyler olacaktır. Çünkü zaten belli yaştaki çocuğun boğazı durmaz sürekli bir
onu
şey
diyecektim.
Yemek.
Onu diyecektim. Bir taraftan da abur cubur ya. Okuldan geldi diyelim saat 3 gibi evde. Ben ne yiyeceğim anne diyor. Hani evde eğer hazırladığımız bir kek, bir şey, börek bir şey yoksa.
Ben açıkçası okuldan gelen çocuğun gözü dönmüş bir şekilde oluşunda ne kadar keki de kurabiyeyi de verseniz doymak bilmeyecek. Yanlışlarla beslenecek. Bu sefer de ana öğünü reddedeceği için. Saat 3 bile olsa onu bir öğünle karşılaştırmayı çok önemli bulurum. Mesela,
yani onun yerine sen evin yemeğini, akşam yemeğini yeme.
Öne çek. Tamam. Evet. Akşam yemeği mesela yapılan o çorbayı çok fazla bir şey yemeyecekse hiç olmazsa bir kase çorba, bir kase yoğurdu üzerine meyveyi tüketebilir. Sonra babayla birlikte akşam yemeği. Çünkü çocuğun sofra alışkanlığının oluşmasında aslında ebeveynlerin de o sofrada olması çok kıymetli. Önüne bir tepsi hazırlayalım. Gitsin odasında yesin. Asla çocukluk çağında belki altını çokça çizmemiz gereken bu online dönemlerden maalesef kötü bir alışkanlık. Tepsisini alanın, tabağını alanın odasına, yatağının içine giderek yemesi. Benim ne kadar obezitesini yönetmeye çalıştığım çocuk varsa hepsinde ortak durum
öyle mi?
Mutfak dışı yemek yemektir. Ya. O nedenle evin en çok dikkat edeceği sağlıklı besleyin bu çocukları, ne yedirelim kısmının içerisine bir konu başlığı da lütfen sofralarımız yemek masasında. Yani salonda yeniyorsa salonda, mutfakta yeniyorsa mutfakta ama onun dışında herhangi bir alanda yani yatak odasında çocuğun ders masası vardır. Orada ders çalışılır. Bunu böyle düşünmek lazım. Ya da yatağının içinde ekmek arası bir şey yememesi lazım. Zihin doğru yönetemiyor. Hele ekran en çok çocukluk çağı beslenmesinde üzerinde durmamız gereken maalesef yeni neslin mutlaka bir şeyleri açarak ekran karşısında tüketimler yapıyor olması maalesef öyle ve o, bu ne yapıyor? Hem yediğinin ne olduğunu fark etmiyor, hem miktarını fark etmiyor ve de biz hep şunu öneriyoruz: sofrada yemek esnasında lütfen yemekle ilgili sohbet açalım. Hani kavga da olmasın, gürültü de olmasın, gerginlik de olmasın. İşte pazardan ne alınır, bu ne kadar alınmıştır, kaç kilodur, işte kalorisi nedir, seviyor mudur, sevmiyor mudur konularının konuşulmasının bile işte açısı.
Biz de günlük değerlendirme yapıyoruz akşam. Yani öyle oturduğunuz nasıl geçti günün?
Acaba bu iştahını olumlu olumsuz etkiliyor muyu gözlemlediğinizde baktığınız hiçbir sorun yaratmıyor. Tabii ki bu sohbete devam edebilirsiniz ama o gerginlik esnasında belki konu gergindi. Ne kadar yediğini, nasıl fark yediğini fark etmiyorsa konuyu kapatmakta fayda var.
Mesela şu da öyle. Çocuklara bir şey hazırlarken hani ayaküstü bir şey yediğiniz anda da sonra sofraya onlara koyuyorum. Evet, onlara koyduğum kadarını ayaktaymıştım zaten.
Doydum oluyor.
Evet, yememem lazım artık. Evet. Ama doymadım. Doymadım.
Aslında miktar çok, nereye gitti bilemedim.
Ayaktaymışım falan. O yüzden hani o hazırlama olayı gerçekten çok önemli. O ritüel çok önemli.
Çok önemli. Ve sabredeceğiz. Ağzımıza bir salatadan bile bir parça atmadan oturup hep birlikte sofrada yemek.
Deneyeceğim.
En sağlıklısı.
Bugün itibariyle deneyeceğim. Çok teşekkür ederiz Funda Tuzgöl. Çok kıymetli bilgilerdi bizim için. Sevgili dinleyenlerim, saatlerimiz 14.55'i gösteriyor ve TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun baş tacı programından sizlere veda ediyoruz. Didem Güner'i, Özlem Öztaş ki doğum günü bugün, hazırlıyorlar programı. Tolga Kökten'le çalışıyoruz bugün teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu, hepinize güzel bir gün, güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.
Güneşli bir pazar gününde değişti bütün dünya. Güneşten de parlaktın sen güneş altında. İçimi bir hüzündür aldı, pazardandır dedim geçtim. Pazartesi işler kaldı yüzün aklımda. Salılar neden sallanır? Anlaşılmıştır bu salı. Kolay mı bu işler içinde bir aşk masalı? Çarşambaları çamaşır, kafiyesi zor çarşamba. Çarşambayı seller alır, ben paramparça. Perşembenin şeysi şenlik, cuma olsak sen mi ben mi? Herkes barda, gönlüm o barda. Gitarı elime alsam, sana bir şarkı çalsam, değişir miydi fikrin aşk hakkında? Gitarı elime alsam, sana bir şarkı çalsam, değişir miydi fikrin aşk hakkında? Pazar günü güneşten de sen güneş altında. İçimi bir hüzündür aldı, pazardandır dedim geçtim. Pazartesi işler kaldı yüzün aklımda. Salılar neden sallanır? Anlaşılmıştır bu salı. Kolay mı bu işler içinde bir aşk masalı? Çarşambaları çamaşır, kafiyesi zor çarşamba. Çarşambayı seller alır, ben perşembe şeysi şenli, cuma olsak sen.
baş tacı.